Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in, Allah ondan razı olsun, Müsned isimli hadis kitabıyla birlikteyiz. Allah'a hamd ediyoruz. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifler bu bölümde ve 7840. rivayetle karşı karşıyayız. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize bildirdi. Kişi oruçlu olduğu zaman çirkin söz söylemesin ve kaba davranışlarda bulunmasın. Biri kendisine kaba davrandığı zaman ona ben oruçluyum desin. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. Ebu Hureyre bize bunu böyle aktardı. Kişi oruçlu olduğunda kötü söz, çirkin, terbiyesiz, özellikle Allah korusun ama hani cinsel anlamda kötü çağrışımlar barındıran ifadeler kullanmayacak, cahillik yapmayacak, kabalık yapmayacak, insanlara hoyrat davranmayacak. Ama kendisine bu şekilde kaba, çirkin, hoyrat davranıldığında da diyecek ki ben oruçluyum. Yani bu aciz olmadığının bir işareti ama kul olduğunun bir işaretidir. Benim de sana verecek cevaplarım olabilir ama benim ağzımı tutan benim imanım. Ben Müslümanca işler yapma çabasıyla oruç tutuyorum. Kendimi bazı Allah'ın serbest bıraktığı şeylerden bile engelliyorum. Böyle bir durumda Allah'ın sevmediklerini yapmaktan daha çok kendimi engellerim. Bu bakımdan eğer Müslümansan, Müslüman bir adamsan bana bu noktada yardım et der gibiyiz belki. Yani güzel davran, bana söz söyleme, beni kışkırtma, bak oruçluyum diye sanki uyarıyoruz. Durumumuzu bildiriyoruz, riyakarlık yapmıyoruz. Yani adam bana ne senin orucundan, oruçluysan kendine filan diyebilir desin ama biz aslında Müslüman kimliğimizi ortaya koyuyoruz, gösteriş yapmıyoruz. Müslümanın galiba bütün hayat bölümlerindeki durumu da böyle olacaktır. Numara yapmayacağız, gösteriş yapmayacağız, şov yapmayacağız. Dinimizle insanların gözüne girmeye çalışmayacağız. Dinimizle bir takım menfaatlerin bize dönmesi için çabalamayacağız vesaire. Ama dinim benim kimliğim. Ben Müslümanım, ben namazlıyım, ben oruçluyum, ben zekatlıyım. Ben akrabalarla ilişkisi olanım vesaire. Yani Allah ve Resul'ün istediği bu kimliği taşırken şerefle taşıyacağım. Konumumu da buna göre ayarlayacağım. İnsanlar mesleğine göre, meşrebine göre, şehrine, yapısına, ırkına göre kendini tanımlıyor. Oysa ben kendimi oruca göre tanımlayacağım. Ben kendimi kulluğuma göre tanımlayacağım. Böylece hem frene basıyorum, kötülüğe doğru koşmuyorum, hem karşımdakinin de bana nasıl davranacağı konusunda ona ayar veriyorum. Bak, ben Müslümanım, sen de benim kardeşimsin, Müslümansın. Bak, oruç tutuyorum. Oruç tutana karşı da sen nasıl davranmasın gerektiğini bilirsin. Böylece dur demiş oluyoruz ve elhamdülillah sıyrılmaya gayret ediyoruz bu kötülüklerde. 7841. hadis-i şerif ise şöyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize Ebu Hureyre bunu nakletti. Bir adam Müslümanların yolundaki dikenli bir dalı kaldırdı. Bundan dolayı bağışlandı. Din bu kadar kolay mı? Hemen pat diye bir dikenli dal kaldır, cennete git filan. Elbette böyle değil. Yani İslam tamamen bir fedakarlıktır. Bir tercihtir. Sen bütün ilahlık iddiasında bulunanları reddediyorsun. Benim hayatıma Allah karışır diyorsun. Helal ve haramı Allah belirler diye imanı ortaya koydun. Ve bunun bedeli içinde çabalıyorsun. Ama bunlardan bir tanesi de işte bu. Yani bu bedellerden bende oluşan en önemli tavırlardan birisi de bu hassasiyet. Yani içinde yaşadığım Müslümanlara karşı İslam'ımdan dolayı müthiş bir sevgim var ve onların başına bir şey gelmesin istiyorum. Bana Allah-u Teala bu hassasiyeti veriyor. Bütün Müslümanlar diğer bütün kardeşlerin yollarındaki eziyet veren şeyleri kaldırdığında, kadın kocasının yolundaki eziyetleri kaldırdığında, koca hanımının yolundaki eziyetleri kaldırdığında, baba ana çocuğunun, çocuk ana babasının, konu komşu birbirinin, yani eziyet etmiyoruz, ona eziyet olma ihtimali olan şeyleri bile onun yolundan, hem maddi hem manevi, yani eziyet verenler, yol da öyle, hem maddi hem manevi yol kaldıracağız. Yani fizik planda gerçekten bir yol var ve bu yolda insanların zorlandığı bir durum var. Bir kokulu bir şey var, bir dal parçası var, bir diken var, bir çivi var. Ya da bir görüntü bozukluğu var. Göze, kulağa iyi gelmeyen şeyler var. Bunları kaldırıyoruz, temizliyoruz. Bu kadarcık bir eylemin Müslümanlara karşı muhabbeti, bizi tetiklediğini biliyoruz. Bakın ben niçin bunu yaparım? Bunu Allah dedi diye yaparım. Allah dedi diye yapılan her eylem bizim için bir avarajdır. Yani bir yol adımıdır. Cennete doğru bir adım daha koşmak, gitmek, yürümektir. Öte yandan hele ki bu yol Allah'ın kitabının, Kur'an'ın, sünnetin yolu ve bunu tıkayan, bunu engelleyen dikenler varsa bunlardan tamamen sıyrılmak büyük bir davranıştır, büyük bir erdemdir. O zaman işimiz çok. Bugün çünkü Müslümanların önünü, dinlerini öğrenmelerini, dinlerini yaşamalarını engelleyen o kadar çok şey var ki. Bunları nasıl kaldıracağız? Çabalayacağız. Küçük küçük, dal dal, birim birim kaldır, cennet seni bekliyor, cehennemden de yırtıyorsun. Ama gayretimiz Müslümanların İslam'la buluşmaları noktasında olmalı. Önce o zaman ben kendimden başlayayım. Kendim ile cennetim arasına giren ne kadar dikenli dal varsa bir kaldırayım da bu yolda güzel yürüyeyim inşallah. Ebu Hureyre bize rivayet ediyor. Allah ondan razı olsun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7842. hadis-i şerif şöyle. Ensardan yani Medine'li Müslümanlardan bir adam bir kadına talip oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona iyice bak. Çünkü ensarlı kadınların gözlerinde bir şeyler olur buyurdu. Şimdi ensar hanımlarının gözlerinde yani Medine'li hanımların gözlerinde ne olur onu bilmiyorum. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam yine Medine'li olan bir adama bunu tavsiye ediyor. Yani evleneceğin kişiye bir gör, bir bak diyor. Demek ki kızlarımız ve oğlanlarımız evlenecekler ya da işte yaşlı bayanlar ve yaşlı erkekler de olsa evliliğe ihtiyaçlı olan insanlar evleneceklerinde bunu yapacaklar. Yani evlenmek istedikleri kişiyi bir gözleriyle görecekler ve kalpler böylece mutmain olacak. Tamam bu bana olur, ben bunu sevebilirim diyecek. Burada bakmaktan, görmekten yani kasıt saatlerce muhabbet etmek, o pastane köşesinde buluş filanlarla şurada mağazaya git, şurada bir parkta şöyle dolanın, ardından iyice bir görüşün, bir ay yetmez, ikinci ve üçüncü aylarda da tanıyın birbirinizi filan deniliyor. Ben anlamıyorum. Çünkü neyi tanıyacağımızı da bilmiyorum. İnsanlar böylesi zamanlarda rol yaptıklarının farkındayım. Tezgah açar kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara. Herkes kendi maskesiyle oturur. Gerçek değildir. Yani yüzde bir makyaj nasılsa yüzün asıl güzelliğini diyelim engelleyip de sahte bir güzellikle bir podyum yüzü oluşturursa insanlarda, bu erkek ve kadın için böyledir. Bu sahici olmayan görüşmelerin sahici hayatta, gerçek hayatta bir anlamı olmaz. Her şey değişiverir. Ama sadece ya buna bakayım da bu hanımdan bana eş olur mu? Gönlüm yatsın. Ya da kadın erkeğe bakar. Bu adam bir ömür boyu niyet edeceğiz. Bir evlilik yaşayacağız. Onunla aynı hayat yaşanır mı? Bir bakayım desin. Bu kusur aramak da değildir. Baktı, yüzünde, gözünde, elinde, ayağında, vücudunda hoşlanmadığı bir şey gördü. Yani bu Allah'ın kullarından bir kula kusur bulmak anlamına da gelmez. Öyle olsaydı Muhammed Aleyhisselam bunu söyler miydi? Ama bu bana olmaz demektir. Yani bu şuna benziyor. İşte küçük boylu bir adam gitti mağazada böyle 2 metrelik bir adamın elbisesini teklif ediyorlar. Kardeş olmaz bana. Ben bunun içinde böyle şaklaban gibi olurum. Bunu giydiğimde kollar uzun, ayaklar uzun filan. Ya da tersi uzun bir adama kısa bir don veriyoruz böyle. Adam onu giydiğinde ayaklar paçalar komedi gibi olur. Şimdi nasıl burada bir tercih imkanımız varsa evlenirken de bu tür bir tercih imkanı vardır ve bu kusur aramak anlamına da gelmeyecektir. Müslümanlar buna dikkat etsinler. Ama bunun dışında böyle ağır görüşmeler, uzun işler. Bana soruyorlar, işte hocam nişanlandık ve bu süreçte görüşsek nasıl olur filan. Şimdi buna bir gerek yok. Öncelikle kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız şuna niyet etmemiz lazım. Eğer bir işte karar verdiysek, hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber bir zırh giydiğinde bunu çıkartmaz diyordu ya. Yani azmettik bir işe, karar verdik. Artık o zaman acele edelim. Nişanlandıysa aileler ne dururlar? Bu işi bir çabuklaştırmak lazım. Hemen kavuşsun insanlar, görüşsün insanlar. Şeytanın müdahalesi için niye açık verelim? Şeytan böyle bekleme salonlarının adamıdır. Oraları pek sever. Yani insanlar karar verip hamle yaptığında o iki paralık olur çoğu kez. Ama durup da şöyle düşünmeye başladığımızda o bir sever ki gelir kalbe çöreklenir, kafanın içine saldırır ve birilerini bu işe yönlendirir. Olaya başkaları müdahale eder, aralar bozulur, nişanlar atılır, sözler çok çok hikayeler döner. Önce bir çabuk olalım. Bir, değilse illa görüşülecekse bunun bir edebi adabı vardır. İçinde yaşadığımız toplum İslam'ın yaşandığı, yani İslam'ın helalinin, haramının etkin ve egemen olduğu bir toplum değil. İnsanlar, erkekler ve kadınlar birbirleriyle hayatın pek çok alanında, farklı noktalarda tip görüşmelerle görüşüyorlar. Pazarından mağazasına, servisinden otobüsüne, çalışma ortamlarından eğitim ortamlarına vesaire. Bunları sormayan, bunlarda ne yapacağını hiç fetvasını aramayan insanlar, tabii olmak zorunda çünkü, okumak zorundalar, çalışmak zorundalar, yapmak zorundalar, gitmek zorundalar. Ama iş böyle evlilik falan gibi olduğunda nedense dinsel bir duruş sergilenir. Bir farklı takva ortaya çıkar. Elbette elhamdülillah, yani bütün hayat bölümlerinde titizlenelim, takvalı olalım, dikkatli olalım ama bu laiklik nereden geldi sana bulaştı? Hayatın bir tarafında Müslüman gibi düşünürken niçin öteki taraflarda Müslüman gibi düşünmezsin? Eğer İslam olacaksak her yeriyle, bütünüyle İslam olalım Allah için. Değilse salıvıralım da anlamına gelmiyor. Öyle değil ama edebimizle, terbiyemizle. Çünkü öyle insanlar var ki hayatlarında onları evlendirecek analar, babalar hem var hem yok. Onlara diyemiyoruz ki görüşme, konuşma, kendi işini kendi yapan, kendi kararlarını kendileri vermek zorunda olan insanlar da varsa diyeceklerimizi insanlar ona göre anlasınlar. Bu bakımdan genele ait fetvalar vermekten kaçınmak gerek. İnsanlar Kur'an ve sünneti okuyacaklar ve her birimiz buradan elde ettiğimiz bir basiretle yolumuzu bulacağız. Elbette kaideler kitaplarımızda var. Fıkıh kitaplarında kararlar var. Müslümanların ortaya koyduğu, alimlerimizin ortaya koyduğu bilgiler var. Ama şu anda yaşıyorum ve direksiyonda, hayatın direksiyonda benim Müslümanlığımla ilgili ani kararlarda dur hele bir sorayım deme imkanım yok. ben basiretimle yürüyeceğim. Yani Müslümanca bakışımla inşallah. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyorum. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden birisiyle karşı karşıyayız. 7845. hadis-i şerif Ebu Hureyre'nin şöyle dedi, rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelirken yolda ne uzun ve ne yorucu bir gecedir. Yine de küfür diyarından kurtaran bir gecedir şeklinde bir şiir okudum. Şimdi ben bilsem de böyle Arapçasıyla güzel güzel okusam da siz de dinleseniz. Ama işte tercümesi böyle. Ne uzun ve ne yorucu bir gecedir diyor. Ama yine de küfür diyarından kurtaran bir gecedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a doğru hicret eden bir adamın dilinden dökülen cümleler bunlar. Ne tatlı. Gece zor, yorucu filan ama nereye gidiyorsun? Kime? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Nereden geliyorsun? Şirk diyarında, küfür diyarında. Allahu Ekber. Ne tatlı. Değmez mi o yorgunluğa? Değmez mi o uzunluk, soğuk? Hepsine değer. Bu sırada bir daha bela olmuş. Ebu Hureyre anlatıyor. Yoldayken de bana ait bir kölem kaçtı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip ona biat etti. Müslüman oldu ve biat etti Ebu Hureyre. Resulullah'ın yanındayken kölem çıkıp geldi. Kaçan köle geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Ebu Hureyre işte senin kölen buyurunca Allah rızası için onu azat ettim dedim. Köle kaçıyor yolda. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a doğru hicret ediyor. Neleri geride bıraktı, eşyaları, varlığı çulsuz bir şekilde geldi. Ama mutlu çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Çünkü gavurluktan, küfürden, isyandan kurtuluyor. Bir de sahip olduğu kölesi de onun elinden çıkıp gitmiş. Olsun bu da bir kayıp bakalım. Gitti gider. Fakat geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i buldu. Ona biat etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındayken kölesi de geldi. Bunun üzerine onu da azat ediveriyor. Allah için ondan vazgeçiveriyor. Güzel hareketler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarında bunlar var. Allah'ın dininin izzetini doyasıya yaşıyorlar. İslam olmanın sevincini yüreklerinde hissediyorlar. Dünya gözlerine görünmüyor. Her şeyden vazgeçebiliyorlar. Zaten Müslüman olmak vazgeçebilmek ve kabul edebilmek. Onlar da bunu görüyoruz. Rabbim bize de lütfetsin. Biz de Müslümanca eylemlerin sevincini yaşayalım. Vazgeçişlerimiz, fedakarlıklarımız Allah adına olsun. Kazancı bol çünkü. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i 7852. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz bir meclise vardığı zaman selam versin. Oturmak istediği zaman otursun. O meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Çünkü ilk verdiği selam sonraki selamından daha üstün değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize edebi, adabı, hareketleri de öğretiyor. Ve selam İslam'ın olmazsa olmazlarından Allah adına, Allah'ın ismiyle konuşuyoruz. Ve girdiğimiz yerde ilk yapacağımız işte selam. Bir meclise vardık. Oraya selam vereceğiz. Otur ya da oturma. Önce selam. Sonra orada oturdun, muhabbet ettin, durdun, yedin, içtin. Ne yaptıysan orada tekrar kalktın ve gideceksin. Yine selam ver. Çünkü ilk verdiği selam sonraki selamından daha üstün değildir. Yani işe girerken, içeriye girerken verdiği selam ile dışarıya çıkarken verdiği selam ikisi de değer açısından aynı. Ümmetime zorluk vermeyeceğimi bilseydim her namaz sırasında misvak kullanmalarını emrederdim. Hadis-i şerifini daha evvel de okumuştuk ama bir daha okuyalım. 7853. hadis-i şerif de böyleydi. 7855. hadis-i şerifi okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini kadınlara benzeten erkekler ile kendilerini erkeklere benzeten kadınlara ve çölde tek başlarına yolculuğa çıkanlara lanet etti. İslam'ın yaşandığı bir toplumda bunlar olabilecekmiş demek ki. Bakın yasaların Allah'ın istediği şekilde oluşturulduğu, cezanın, uygulamaların, ekonomik dünyanın, sosyal dünyanın, ibadetlerin hepsinin Allah'ın istediği gibi olduğu bir ortamda bile bazı kadınlarda erkeksi tavırlar, bazı erkeklerde kadınsı yanlar, tavırlar olabilecekmiş. Bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işaret ederek böyle yapmamalarını istiyor. Lanet diyor onlara var. Allah sizi erkek gibi yarattıysa erkekçe davranacaksınız. Kadın olarak yarattıysa kadın gibi davranacaksın. Böylece kendini başkalaştırma hakkın yok. Bu yetki sende değil, seni yaradan da. Ben bana ait olan bir vücudu dilediğin gibi kullanırım deme hakkın yok. Çünkü vücudun da senin değil. Uyuduğunda da Allah isterse geri verir canını, ister vermez. Bu vücut sana ait değil, bunu bil. Buna rağmen içinde İslam'ın yaşanmadığı bir toplumda Allah korusun bu tercihleri artık soyumuza, zürriyetimize de bırakmıyor kafir dünya. Ve erkeklik üzerinde oynama yapıyor, kadınlık üzerinde oynama yapıyor. Ta Firavun'dan beri bu böyle. Yani Lut aleyhissalatü vesselamın kavminde olanları konuşmuyorum bile. Orada başka meyiller, başka yönelimler var. Ama Firavun da İsrailoğullarına benzer bir zorbalık yaptı. Hayatı onlara daralttı. Erkekler erkek gibi bir hayat yaşayamadılar. Öldürüldüler. Ölüm gibi olan çalışma saatleri altında çalıştırıldılar. Nohut, mercimek, soğan, sarımsak derdiyle pırasa, işte ıspanak falan böyle bir hayat yaşadılar. Kadınlar da hayasızlaştırıldı, utanmazlaştırıldı, kadınlıkları değiştirildi filan. Bugünkü dünya daha da haince bir plan içerisinde ve kadının da kimyasını, erkeğin de kimyasını bozuyor. Yani onların yaratılış özelliklerini ve artık kadınlara böyle erkeksi roller yüklenmiş. Bu sadece giyim kuşam adına da olmamalı, düşünmeyin böyle. Ve erkeğe de kadınsı roller biçiliyor. Erkeğin yiğitliği, kadının analığı elinden alınarak başkaca bir tanım yapılıyor. Bir kadın tanımı, bir erkek tanımı yapıyor bugünkü dünya, ideolojiler, felsefeler. Bunu filmlerle, dizilerle, şarkılarla, eğitimlerle vermeye çalışıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam, yani İslam'ın yaşandığı bir toplumda erkekleşmeye çalışan kadınlara, kadınlaşmaya çalışan erkeklere lanet ediyor. Bütün bir toplum olarak zihinleri kadınlaşan erkeklerin ve zihinleri, vücutları, kalpleri erkekleşen kadınların oluşturulmaya çalışıldığı bir dünyaya ne diyeceğiz? Tabii lanet olsun diyeceğiz. Yani şirk sistemi yeterince kötü. Bu sistemin bir de böylesi ürünleri var. Mevla bizi muhafaza buyursun. Hadisin sonunda çölde tek başlarına yolculuğa çıkanlara da Peygamberimiz lanet etti. Bilmiyorum yani bu konuda ne denir? Zorunlulukla gidip gelmeler belki bunun dışında tutulacaktır. Ulak olur, bir savaş habercisi olur, bir durum bildiricisi olur. Onlar ayrıdır ama bunun dışında keyfi tek başına yolculuğa çıkıyor. Şeytana açık, Allah korusun, bir hayatın içerisinde. Müslüman birileriyle birlikte Müslümandır. İslam'ımızı birlikte yaşayacağız. Yol konusunda da Peygamber Efendimiz'in öğrettiği tavır bu bize. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 7860. hadis-i şerife geldim. Ebu Hureyre bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin geçirildiğini görünce yoldan bir cenaze gidiyor. Kalkın, şüphesiz ki ölümün ürkütücü bir tarafı vardır buyurdu. Ölen kim? Belki Yahudi, Hristiyan, bilmiyoruz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölünün kendisine değilse bile ölüm olayına hürmeten ayağa kalktı. Çünkü ölüm gerçekten insana hayatın pek çok zevkini unutturacak kadar acı bir tecrübedir ve bir bilgidir. Ve Müslüman bu bilgiye kayıtsız kalmıyor. Ayağa kalkıyoruz. Zaten Müslümanlar tanıdıklarının cenazelerine katılırsa sevap elde edecekler. Hele mezara kadar takip eder. Defin işleminde orada bulunur. Ve işte yakını ölen kardeşlerimizi taziyede bulunur. Onların acılarını paylaşabilirsek bu ne kadar hoş, tatlı bir tavırdır. Bununla birlikte sana buradan gelen bir bilgi var. Yani ölümün senin ruhunda oluşturduğu bir varlık bilinci var. Değil mi ki öleceğim? O zaman bu varlığı güzel yaşayayım diyeceğiz galiba. 7861. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yine ölümle ilgili bir hadis-i şerif. Mal bırakıp da ölen kişinin bu malı ailesinindir. Yani bu bir mirastır, ailesi bunu paylaşır. Kişi çoluk çocuk bırakarak öldüğü zaman ise bunlara bakmak bana düşer. Allahu alem, biraz sonra tekrar bir hadis-i şerif gelecek. Ölenin borcuyla ilgili burada biraz daha konuşuruz. Fakat bu hadis-i şerif İslam'ın güçlendiği Medine'nin son yıllarında söylenmiş bir söz olsa gerektir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam devleti güçlenip de yani hazinesinde mal birikip de bu duruma geldiğinde dedi ki eğer ölen kişi geriye mal bırakırsa bu mal mirasçılarındır, ailesinindir. Yok eğer mal bırakmadı, bilakis muhtaç çoluk çocuk bıraktıysa bu çocukların bakımı İslam devletinindir. Yani Peygamberimiz hayattayken bana düşer dedi. Peygamberimiz sadece bir davetçi değil, evet o yönü var. Ama Müslümanların da lideri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine oturan kişiler, yani onun yüklendiği yükü yüklenenler, Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz ve diğerleri ne yaptılar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi namaz kıldırdılar. Onun gibi öğrettiler, öğütlediler, ikaz ettiler ama o başka işler de yapmıştı. Pazarı dolaşmış, bizi aldatan bizden değildir demişti. Cenazeler gelmiş, onları yıkamış, kaldırmıştı. Burada olduğu gibi de mal konusunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimisinden yük aldı, kimisine yükler yükledi. Borçluyu ya da borç vereni bir şekilde karşı karşıya getirdi, adaleti oluşturdu vesaire. İşte Peygamberimiz diyor ki ölenin çoluk çocuğu kaldıysa onlara bakmak da bana düşer, yani İslam devletine düşer diyor, bize böyle öğretiyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7862. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüstü yatan birinin yanından geçerken bu şekilde yatma Allah'ın sevmediği yatma şeklidir buyurdu. Yani yüzüstü bir yatışın Rabbimizin sevmediği, öfkelendiği, gazaplandığı bir yatma şekli olduğunu söylüyor. Allah-u Teala'nın öfkesi var, rızası var. Ve bu her alanda var. Yemede, içmede, oturmada, kalkmada, yatmada, evlenmede, boşanmada, savaşta ve her konuda. Dolayısıyla biz Allah'ın gazaplandıklarını bilip onları yapmaktan kaçınmak, Allah'ın razı olduklarını bilip onları yapmakla görevliyiz. Bize bunu kim öğretir? Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öğretir. Ve şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de işte yatma ile ilgili böyle bir bilgi veriyor. Bak böyle yatmayın demektir bu. Sahil tarafımıza yönelerek yanımızı o şekilde yana koyarak, sağa koyarak yatmak en uygunudur. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz kadarıyla. Bu din oturup kalkmamızdan yatmamıza kadar bizi düzenliyorsa biz de ondan gelen bu bilgileri, Resul aleyhisselam'dan gelen bu bilgileri okumaya da devam edelim ki bu şekilde düzgün bir hayat yaşayabilelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.